Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın.
Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 98. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizin iyi olmanızı çok isterim çünkü sizden destek alıyorum ve hani nasıl böyle bir çocuk annesinin babasının işte çok güçlü, dinç, sağlıklı işte hali vakti yerinde olmasını ister ki kendisine iyi bakabilsin. Ben de böyle sizin iyi olmanızı istiyorum ki hani yarın bir gün bana bir şey olursa sizden yardım istemem gerekirse siz de bana yardımcı olabilin. O yüzden ama işte kötüyseniz de üzülmeyin. Zaten çok kalabalığız. Hani birimizin parası yoksa diğerinde vardır. Birimizin kolun çıksa diğerininkisi sağlamdır. Ben ağlasam siz gülüyorsunuzdur falan. Bence kalabalık olmanın böyle bir hissi var. O yüzden yani emin olun ki bu merdiven altı terapi seven insanlar arasında sizin yaranıza iyi gelecek bir sürü birileri vardır. O yüzden onları bulun, ulaşın, dokunun. Nereden geldim ben buraya ya? Bilmiyorum. Yani nasılsınız sorusundan geldim, doğru. Çünkü ben çok iyi hissediyorum kendimi böyle bir iyi insanlarla çevrili olduğum için. Çünkü uzun uzun yıllar boyunca gerçekten hepimiz hep diyorlar ya dünya çok kötü bir yer, kendine sahip çık, kendini işte çok iyi koru falan diye. Ben merdiven altı terapi sayesinde çok güzel insanlarla tanıştım. Şu anda bir teknedeyim. Yelkenli öğrenmek için geldim buraya ve anons etmiştim bunu Instagram'dan. Benle birlikte gelmek isteyenler varsa hep birlikte bir yola çıkacağız diye. Ve bir hafta boyunca süreceği için bu yelkenli eğitimi açıkçası endişe etmiştim. Ya böyle kötü kalpli ya da ne bileyim kafası benimkisine uymayan insanlar gelirse diye. Ama bu tekneye çok az sayıda ve o kadar güzel insan geldi ki size çok garip bir şey söyleyeceğim. Çünkü bir de bu teknedeki bahsettiğim insanlar da bunu sonradan dinliyor olacaklar ve neyse dinlesinler, bu güzel bir utanma hissi. O kadar yakın hissettik ve en azından ben kendi adıma o kadar bağlandım ki Şakir'le birlikte, yakın arkadaşım Şakir'le birlikteyiz bu teknede. Kendimize şöyle konuştuk: daha fazla bağlanmayalım bu insanlara yoksa çok üzüleceğiz. Çünkü daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum onların özel hayatlarında, çünkü enterese eder bu durumlar ama zamanında yaşayamadığımız bazı, belki ailemizdeki eksiklikler yüzünden yaşayamadığımız hisleri bu teknedeki bazı insanların çok güzel kalpleri ve çok güzel ilişki kurma biçimleri sayesinde yaşadık. Ve o kadar böyle hani susamış bir insan su gördüğünde nasıl artık o suyu elinden alamazsınız hani. Düşünün ki bir deprem enkazının altından çıkmış bir insana su şişesi uzatıp geri çekiyorsunuz. Alabilir misiniz elinden? Bütün yaşama arzusuyla, hayatta kalma içgüdüsüyle ona sarılır. Biz de böyle Şakir'le birlikte resmen aç kalmış bir çocuğun böyle bir yemeğe ulaşması gibi böyle hani çok müthiş bir bağlanma yaşadık buradaki insanların bazılarını ve o yüzden şu an ayrılmaktan endişe ediyoruz bitmesinden bu tekne turunun. O yüzden daha fazla bağlanmayalım, daha fazla kendimizi açmayalım yoksa çok üzüleceğiz dedik. Yani tabii bu şakayla karışık söylüyorum, yani insanlarla bu kadar yakınlaşmak ve derinini açabilmek çok sık yapabileceğiniz bir şey değil. Tesadüf demek isterdim ama zannedersem zaten hani düşündüğümde üzerine, yani bir insan buraya gelip benimle bir hafta vakit geçirmek istiyorsa zaten benimle çok yakından ilgilenmiş ve hani benim özelimde benimle yakından ilgilenmekten ziyade hayata zaten benim gibi baktığını ve ikimizin iyi anlaşacağını hissedip muhtemelen buraya gelmiştir. Hani kimse çünkü kolay kolay böyle bir şey risk etmez. Ve o yüzden hani o kişi beni tanıyor sonuçta tek taraflı olarak ve demek ki gerçekten de çok çok çok derinden benzer şekilde bu hayatı yaşamayı arzuladığımızı anlamış ve o yüzden bunu bir riskten ziyade bir şans olarak görüp buraya gelmiş. Ve işte o yüzden burada çok güzel günler geçiriyorum. Çok güzel günler geçiriyorum derken şöyle değil, hani deniz ve dalgalar ve özgürlük falan gibi değil. Denizin gerçekten hani gidecek başka bir yeriniz olmadığı için bir yelkenin içinde böyle birkaç kişi olduğunuzda gitgide iç dünyanızı açmaya başlıyorsunuz. Ve karadan kopuk olduğunuz için Sanırım oradaki bağlarınızı ve sorumluluklarınızı unutmaya başlıyorsunuz. Ve gitgide kendi iç dünyanıza döndükçe kendi hayallerinizi, çok derindeki korkularınızı, en çocuksu halinizi böyle paylaşmaya başlıyorsunuz. O yüzden bunu yaşadıkça böyle karadaki beklentilerimi, hani daha doğrusu insanların benden beklentilerini, hani benden istenenleri, ödevleri, sorumluluklarımı, görevlerimi, hayattaki böyle yapmam gereken, ilkokuldaki böyle o deftere yazdığımız ödevler gibi ne varsa gitgide onları unutup sıyrılmaya başladım ve şunu hatırlamaya başladım. Ben bu hayata niye geldim? Ben bu hayatı zevk almak için, böyle oh be ne güzel ya bu hayat demek için geldim. Ama ister istemez hep böyle küçüklüğümden beri başarılı bir çocuk olarak aferin Deniz, işte Deniz çok güzel halleder, Deniz alkışları toplar falan diye büyütülen bir çocuk olduğum için, öyle büyümüş bir çocuk olduğum için, çünkü çok fazla büyütüldüğümü düşünmüyorum, daha çok kendi kendimi büyüttüm. Kendim de çok hani hayatta kalmanın yolu olarak böyle yaparsam, aferin alırsam, çalışkan olursam o zaman beni insanlar etraflarında ister diye düşündüğüm için çok kendi arzularıma yer bırakmadım. Bunları bence zaten 3 aşağı 5 yukarı siz de biliyorsunuzdur. Ve o yüzden de bu bana ne yapmış biliyor musunuz? Bu birkaç ay önce Instagram'da belki görmüşsünüzdür, bir soru sormuştum. Bu hayattaki hayalleriniz ve istekleriniz neler? Yani özetle ben yaşıyorum çünkü hani şu kadar gün sonra ya da işte şu kadar ay sonra, şu kadar yıl sonra şu olacak, hani o hayal için yaşıyorum. Nedir bu hayaliniz diye. Ve hatta şeyde yasaklamıştım, hani şu insan için yaşıyorum ya da şu çocuğum, sevgilim, kocam için yaşıyorum demek yasak. Hani sizinle ilgili bir şey olması lazım bunun diye. Ve sonra sizin hayallerinizi, beklentilerinizi hayattan, yani isteklerinizi okudum ve okurken çok kıskandım. Çünkü benim hayata dair hiçbir hayalim yoktu. Ve gerçekten çok saf bir şekilde bazı renkliğinde kıskançlık duydum yani. Nasıl kurabiliyor? Böyle bir şey mi istiyor yani? Ve bu istek onu ayakta mı tutuyor? Yarını heyecanla mı bekliyor diye. Ve ilk başta çok o yüzden sizden gelen cevaplarla birlikte derin bir çöküntü yaşadım. Çöküntü diye bir kelime var mı ya? Çöktüm yani işte ya. Çöktüm. Dümdüz çöktüm şimdi. Kelimeyi yanlış söylediğime takılıp da gerçek duygularımı saklamaya çalışmayacağım. Bok gibi oldum. Ve ondan sonra kendi hayatımda hiçbir hayalim ve hevesim olmadığı gerçeğiyle yüzleştim. Ve ondan sonra bu çökme hissini açtıktan sonra, bu gerçekle yüzleşmemin acısını atlattıktan sonra dedim ki telefonumda bir sekme açayım ve oraya küçük de olsa hayallerimi yazmaya başlayayım. Ve ne yazık ki bir hafta boyunca falan hiçbir şey yazamadım. Çünkü hayal kurmayı bilmiyorum. Ve ondan sonra dedim ki çok ufak şeylerle başlayayım ben. Hani böyle birkaç kilo vermek gibi işte. Ondan sonra birkaç kilo verirsem ne olur işte. Daha tatlı videolar çekerim işte. Hani video çekerken endişe etmem, öyle mi görünüyorum, böyle mi görünüyorum diye. Derken böyle birazcık hayallerim büyümeye başladı. Ve en sonunda işte şeyi fark ettim. Ben denizi çok seviyorum. Ve gerçekten de tekneler çok hoşuma gidiyor. Ama tekneyle ilgili bir hayal kurmaktan da utanıyorum. Çünkü hani benim o kadar, yani sana mı kaldı ya tekne almak, hani sen mi o kadar para biriktireceksin işte. Ayrıca hani tekneyi şöyle şöyle insanlar alır işte. Üç kuşaktır çok zengin olan, işte beyaz Türk olan, işte hani nedense sanki böyle Fransız okullarına falan giden daha çok. Ve böyle hani anneden babadan çok farklı yetiştirilmiş. Ne bileyim, farklı bir görgüye, farklı bir böyle hayat tarzına sahip insanlar sahip olabilir gibi geliyordu. Ve sonra şunu düşündüm. Hayal kurmak bedava ve serbest. Kim gelip engel olabilir ki şimdi benim bu hayalime? Ve tam ben bu hayalleri kurarken şansıma bana bir tekne eğitimi için davet geldi. Bora Kaptan çağırdı. Ve ondan sonra ben de tamam dedim. Ama dedim ben arabada kullanamıyorum. Ve ben hayatım boyunca hiçbir şey direksiyonla geçemedim. Ve çok korkuyorum direksiyona geçmekten. Ve bu cümleleri kurarken de fark ettim ki aslında direksiyona geçmek bir metafor. Yani ben aslında hayatımın kontrolünü elime almaya çok korkuyorum. Çünkü sanki diğer insanlar büyüdüler ve yetişkin oldular ve onlar evleniyorlar ve çocuk yapıyorlar ve şirketler kuruyorlar. Ama ben hep böyle hani o 5 yaşındaki ilkokula başladığında ürkek gözlerle böyle arkadaşları onun hakkında ne düşünür diye endişe eden, hani okuma yazma biliyor olduğu için bile suçluluk duygusu hisseden, sanki kötü bir şey yapmış gibi, sanki diğer çocukları hani utandırmak için okuma yazma öğrenmiş gibi bundan bile suçluluk duyan, kendi zekasından bile suçluluk duyan bir çocuktum ben. Ve büyüdükten sonra çok fazla değişmedim. Gerçi hangimiz çok fazla değişiyoruz bilmiyorum ama o böyle hani direksiyona geçmekten korkan, sorumluluk almaktan korkan, ben çok fazla bir şeyde heves etmem ya. Yani o pastadan herkes yesin, en son bana kalırsa ben bir dilim hani ayırırsanız kalanı yerim diyen bir insan olduğum için direksiyona geçmekten hep endişe ettiğimi fark ettim ve bana Boru Kaptan dedi ki yaparsın, korkma, hiçbir şey yok, hatta araba kullanmamış olman daha da iyi çünkü bu çok başka bir dünya, deniz karadaki gibi değil, gel dedi. Ve ben bu teknede yavaş yavaş, ürke ürke, belki de kaptan da şey diye düşünüyordur hani bu kız niye böyle ilgisiz, çünkü utanıyorum aslında biraz. Hani sanki ben böyle dümene geçmeye kalkışırsam herkes böyle ay yazık heves etmiş yapabileceğini zannediyor. Sanki tekne ona yar olacak. Hani sanki onunla o hayal gerçek olacak falan diye herkes beni küçümseyecek gibi hissediyorum. O yüzden de hani öğrenmek hevesimden bile utanıyorum. Bırakın hani daha ilerisini, hevesimden bile utanıyorum. O hevesimden utanmayı yavaş yavaş kırmaya başladım hani sanki... Aman diyorum Deniz, dünyadaki bir numaralı olay sen misin? Herkes oturup seni mi düşünüyor? Hani sanki bakıp seninle dalga geçmek mi bir numaralı gündemleri? Sen orada öğrenmeye çalışırken millet de kendi derdini tasasını düşünüyordur diye kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Ve böyle böyle gitgide yaklaşmaya başladım dümene. Dokunabilmeye başladım. Verilen komutları konsantre olup böyle uygulayabilmeye başladım. Ve şu anda da gece seyrindeyiz. Yukarıda arkadaşlarım dümenin başında. Bu podcast kaydını bitirdikten sonra ben çıkacağım ve dümeni elime alacağım. Ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü daha sonra bu eğitimlere devam edeceğim. Ve belki de bir gün gerçekten tekne alırım kendime. Ve düşündüm tekne alırsam ne yaparım diye. Kaptan sordu işte adını ne koyarsınız diye. Ve düşündüm teknemin adını Mina koymak istiyorum. Ben lisedeyken Mina Organ'ı böyle okuyarak büyümüştüm. Benim rol modelim oydu. Onun yaşadığı hayata çok özeniyordum. Onun gibi böyle özgür, kimsenin utanmayan bir kadın olmak istiyordum. Kadınından önce insanlığının farkında olan biri olmak istiyordum. Ve o yüzden de şey demiştim hani ezbere bildiğimiz hayal hepimizin evlenip çocuk doğurmak olduğu için ben de işte bir gün çocuğum olursa Mina koyarım adını diye. Ama sonradan çocuk yapma hayalimden uzaklaştım. Daha doğrusu da hiç öyle bir hayalim olmadı. Sanırım öncelikli hayalim düzgün bir ilişki kurabilmek biriyle. Neyse, o yüzden de şunu fark ettim ki o ismi ama böyle birine vermeyi ve koymayı çok istiyorum benim olan bir şeye. O yüzden bir yer kendim olursa bir gün adını Mina koyacağım. Ve o yelkenlinin içine böyle bu yelkenlerin ortasında işte bu teknelerin hep bir mutfak alanı var. Ve ben o mutfak alanında bir tane yemek masası oluyor. Etrafında da böyle bir oturma alanı, çok gıcık oluyorum. Çünkü Kabe gibi böyle kocaman orta yerde duruyor ve herkes etrafını tavaf ederek dolaşıyor. Ama ölü bir alan yani. Ne zaman böyle içine geçip de böyle 10 kişilik bir grup halinde bir de denize gelmişim. O teknenin içindeki mutfakta sıkış takipmiş böyle hani havasız bir yerde yemek yiyeceğim ki ben. O yüzden dedim ki benim teknem olunca ben oğlunu iptal edeceğim. Oraya mini minnacık bir tane kitaplık yaptıracağım. Çünkü nereye gidersem gideyim ben kitaplarımı yanımda taşımak isterim. Ve bir tane çalışma masası yaptıracağım. Ve güzel böyle bir ışığı olacak. Geceleri böyle öyle aşağı inip hani deniz suyuna hani laptopum falan da düşmesin diye orada biraz yazarım. Ve çok hoşuma gitti bu. Yani kütüphanesi olan bir tekne. Ve ondan sonra küçücük böyle kendi kameramın için nasıl düzenleyeceğimi hayal ettim. Giyinmeyi çok seviyorum. O yüzden böyle o buradaki teknenin içindeki kameranın içindeki işte askı sistemi ve rafları sevmiyordum. Kendi kafamın içinden hayal etmeye başladım. Ben böyle mini minnacık böyle bir gardırop düzeni yaparım. Çantalarım için ayrı bir yer, ayakkabılarım için ayrı bir yer diye. Aynayı mesela banyonun içine değil böyle kameranın içine koyarım ben, boy aynası. Oradan fotoğraf falan çekerim. Yani özetle kendi böyle bildiğim hayatı yaşama şeklini teknenin içine adapte etmeye başladım ve şeyi fark ediyorum. Hayallerin gerçek olması için önce onları kuracak cesaretiniz olması lazım. Benim şimdiye kadar çok utandığım için hayal kurmaktan kaçmışım. Çünkü hani sanki birileri beynimin içine girip böyle beni ayıplayacakmış gibi. Şimdi böyle teknem olursa nasıl döşerim diye düşünmeye başladıkça sanki olabilirmiş gerçekten teknem gibi gelmeye başladı. Ve çok çok hoşuma gitmeye başladı. O yüzden hayali biraz daha ilerlettim. Acaba dedim nereye giderim? Ben Türkiye'den biraz gitmek istiyorum. Böyle dediğimde bana kırılmayın lütfen. Çünkü yani ben burada doğdum, büyüdüm ama en azından hayallerimde şu an Türkiye'den artık başka bir yere gidiyorum. Çünkü hani şey diyorlar ya, insan etrafındaki 5 kişinin ortalamasıdır. Burada ister istemez çaresizlik var, fakirlik var, kaygılar var, geleceğe yönelik. Yani ne zaman bir şaka yapmaya başlasak, böyle neşeli bir muhabbet başlasa, 3. cümlede konu peyniri dün işte 50 liraya aldım ama bugün 150 lira oldu. İşte sucuğu bugün 20 liraya almıştım ama yarın herhalde 40 lira olur. Hep böyle konu buraya geliyor ve endişelere bağlanıyor ve hayal kurmaya izin vermiyor biraz bu ülke. O yüzden ben bu kurduğum hayalde Türkiye'de olmak istemiyorum. Teknemle açılmak ve Güney Avrupa'ya gitmek istiyorum. İtalya'ya gitmek istiyorum. Sicilya'da gezmek istiyorum. Ve demir attıktan sonra kıyıya çıkmak ve böyle tek başıma yürümek istiyorum İtalya'nın güzel sokaklarında. Ve ondan sonra böyle yürüyüp dükkanları gezip bir yere oturmak istiyorum. Böyle güzel bir, hani böyle şey oluyor ya, Avrupa'da sokaklarda böyle diziyorlar masaları ve hep sokağa dönük olacak şekilde. Ve böyle hani sandalyeler sokağa dönük olduğu için orada, çünkü insanlar tek başına da gidip oturuyorlar. Aa, tek başına gelmiş içmeye, manyak mı ne falan demiyor insanlar. Çünkü insan aslında sadece dertten içmez, neşeyle de içebilir. Böyle güzel bir drink alıp böyle sokağa dönük bacak bacak üstüne atıp gülümseyerek oradan sokaktan geçen güzel giyimli gülümseyen insanları görüp hiç tanımadığım halde böyle başka bir insana bakıp gülümsemek istiyorum mesela. Çünkü ben mesela çocukken yolda böyle şeyler giderken çok neşeyle arabadan böyle el sallardım diğer geçen arabalara. Hatta annem babam yapma derlerdi işte, hani ne olduğumuzu bilmezler, hani belki yanlış anlarlar falan diye. Ben de ne olacak diye hani hep düşünürdüm içimden. Sonra bugün böyle teknede giderken bir ara yanımızdan başka bir tane tekne geçti ve birden çok içgüdüsel bir şekilde el salladım acayip bir neşeyle. Alkolü falan değilim bu arada. Uzun zamandır içmiyorum. Hiç içmiyorum bu arada uzun zamandır. İhtiyaç duymuyorum. Galiba mutlu olduğum, daha doğrusu içimde dengeli olduğum için. Hani yoksa çok kötü olaylar yaşıyorum ama içimde böyle bir, işte yelkenin böyle rüzgarla rüzgarı tam doğru şekilde kullanarak, hani rüzgara kendi gücüne katarak gitme şeklindeki gibi yaşadığım olayları bu aralar hep itici bir güce çeviriyorum ve galiba o yüzden kendi içimde bir denge buldum. Mutluyum diyemem ama huzura yakın bir yerde olduğumu hissediyorum. Gitgide böyle o dengemi buluyorum. Ve işte neyse, o yüzden birden el salladım ve onlar da bana el salladı ve şunu fark ettim ya. İşte böyle olmalı insanların ilişkileri. Birbirimizi tanımamıza bile gerek yok. Ben sadece yaşama isteğimle el salladım ve hani hey, yandan geçen tekne, hani böyle bir uzaylının dünyaya gelip hey dünyalı, bizden size zarar gelmez demesi gibi, benden size zarar gelmez ve çok neşeliyim, neşemi sizle paylaşmak istiyorum anlamında el salladım. Onlar da bana el salladı ve sonra şunu düşündüm: denizde ne kadar farklı bir hayat var. Yani burada böyle herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Sizin halatınız denize düşerse başka birisi toplayıp size vermeye çalışıyor. Yanaşırken herkes size yardım etmek istiyor. Sizin suyunuz biterse başka biri gelip kendi suyunu getiriyor. İşte herkes burada hani hayata karşı bir savaş içinde olmaktan ziyade hep birlikte uyum içerisinde yaşarsak hayatın daha kolay olacağını hissederek, o yüzden böyle hani gülümsersek mutluluğun bile paylaşılabileceğini, hani bende fazla mutluluk varsa sana vereyim, ihtiyacım vardır belki diye düşünerek yaşıyor. O yüzden ben bu deniz kültürünü çok sevdim. Ve kimse için eğer bir sakıncası yoksa, ben denizde yaşamak istiyorum. Bu hayali kurmaya başladım. Umarım da bir gün gerçek olur. O yüzden kafaya koydum, ben öğreneceğim bu yelken işini. Sonradan bir aksilik gelirse ve öğrenemezsem de canım sağ olsun, ama size şunu söyleyebilirim ki mutluluk bence o hayalin gerçek olduğunda değil, gerçekten hayalini kurmaya başladığınızda başlıyor. Kafamın içinde o kadar çoktan İtalya'da geziyormuşum gibi hissediyorum ki yelkenimle, gerçek olmadan bile onun mutluluğunu çoktan yaşamaya başladım. Ve işte bana bu yelkenlide geçirdiğim bu günler şunu düşündürdü: bugüne kadar öğrendiğimiz yollardan çok çok çok başka şeyler de mümkün. Yani illa Cihangir'deki evimde yaşamak zorunda değilim ben. İlla sabit bir yerde durmak zorunda değilim ve benim bir kargo adresim olmak zorunda değil. İlla bildiğim insanlarla birlikte olmak zorunda değilim. Başka insanlarla çok güzel şeyler yaşanabiliyormuş. Bu teknede çok güzel insanlar tanıdım. Ve çok çok farklı sohbetler yaşadım. Böyle insanlar da varmış bu dünyada. O yüzden kendimi bundan sonra şunu hatırlatmak istiyorum: dünya kocaman bir yer deniz. Gidip görebilirsin, keşfedebilirsin. Allah bilir daha bilmediğin ne hayatlar var, yemediğin ne yemekler var, görmediğin ne kahkahalar var, Bunların hepsini ömrün yetince görebilirsin. Hayatın anlamı bu. O yüzden ben kendime not ediyorum. Bu podcast'i bir daha açıp dinleyeceğim. Şu an sesim titremeye başladı ama bu sefer gerçekten hani... Neden biliyor musunuz? Bu teknede tanıştığım biri bana şunu söyledi. Ona da terapisti söylemiş. Antidepresan kullanmak istediğini söylediğinde ona terapisti demiş ki, antidepresan verebilirim sana ama aslına bakarsan seanslarda gördüğüm şey şu: senin ruhunu aç. Eskiden sevdiğin şeyler varmış bu hayatta. Sen küçükken müziği seviyormuşsun, ritim duygusunu yakalamayı ve böyle bir müziğe kendi kaptırıp eşlik etmeyi seviyormuşsun. Bir sürü hayatta sevdiğin şeyler varmış. Kendi kendine takılıp odanda böyle kilitleyip arkadan odanın kapısını kitap okumayı seviyormuşsun. Ama sonra bazı korkularla, bazı sana öğretilen şeyler yüzünden sen bunlardan kopmuşsun ve ruhunu aç. Ve sen ruhunu doyurmak yerine, ruhunu doyurmaktan korktuğun için aradaki engeller yüzünden bir ilaç var, antidepresan diye. Diyorsun ki ben bu ilacı alayım ve ruhumun açlığını bu uyuştursun. Yani ruhum aç aç gezeyim. Yani bu şey gibi, yani bazı uyuşturucu maddeler de var. Mesela iştahınızı kesiyor. Çok tehlikeli, o yüzden hani hap kullananlar mesela günlerce aç ve susuz gezerler ve bazen hatta bu yüzden ölürler. Vücutlarının gerçek ihtiyaçlarının farkına varmazlar. O yüzden sen de bu antidepresanı alıp ruhunun açlığını bastırabilirsin. Ki bu arada sakın lütfen yanlış anlaşılmasın. Depresyon tedavisinde antidepresanlar çok çok etkili. Ama bu bahsedilen arkadaşımın artık arkadaş diyorum ona, arkadaşımın örneğinde hani terapiste çözümün ilaçta olmadığını ve ruhunun açlığını gerçekten giderdiğinde hayatı güzel bir şekilde yaşamaya başlayacağını anlatmış ve bunu duyduktan sonra çok etkilendim. Çünkü mesela şu an benim yaşadığım şey de bu. Ben klinik depresyon falan yaşamıyorum ama benim ruhum çok aç ve o yüzden ben bir ilaçla uyuşturulmak ve her şey iyiymiş gibi yapmak falan da istemiyorum. Ben ruhumun açlığını doyurmak istiyorum. Sevgiye çok aç olduğumun, çok güzel ilişkilere çok aç olduğumun, yeni şehirlere, yeni ülkelere çok aç olduğumun farkındayım. O yüzden size de hatırlatmak istedim. Yani güvenli bir iş çok önemli. Sabit bir maaş çok önemli. Hani aile belki bazılarımız için çok önemli, ilişkilerimizi yürütmek. Ama lütfen kendinize şunu hatırlatın. Yepyeni, belki derinlerde ihtiyaç duyduğunuzu bildiğiniz ama şu anki hayatınıza devam edebilmek için bastırdığınız bir sürü ihtiyacınız olabilir. Ve o ihtiyaçlarınızı siz uyutsanız da, ruhunuzu uyutmaya çalışsanız da o çok derinden farkında o açlığının. O yüzden o açlığı doyuracak şeyler yapmaya başlarsanız gitgide ruhunuz doydukça karnı neşelenip gülmeye başlayan, böyle kıkırdamaya başlayan bir çocuk gibi keyfi yerine gelecek, neşesi yerine gelecek. O yüzden size söylemek istediğim şey ve kendime söylemek istediğim şey, hayatı çok ezberden yaşıyoruz bence. Gitgide yaşımız ilerledikçe özellikle bir yol tutturup ezberliyoruz ve artık böyle gidelim diyoruz. Otomatik pilottaki bir araba gibi. Halbuki çok yeni yollar, çok yeni destinasyonlar var. Eğer kendinizi kocaman açarsanız çok çok çok çok daha önce hiç bilmediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Ve hayalini bile kuramadığınız şeyler yaşayabilirsiniz. O yüzden umarım siz de korkunuzu biraz yenip rüyalarınızda bile belki görmeye cesaret edemediğiniz şeylerin gerçekte bu hayatta, bu dünyanın üzerinde bir yerlerde yaşanabileceğinizi kendinize hatırlatırsınız. Yani bu dünyaya geldik ve bir kez doğduk ve bir kez öleceğiz diyoruz ama aslında eğer tek bir hikaye yaşarsak, hani hep aynı işi yapar, hep aynı insanları görür, hep aynı mekanlara gidersek tek bir hayat yaşamış oluyoruz. Oysa birden çok hani hikayeyi sığdırmanın da yolu var bu hayata. İşte mesela mesleğinizi değiştirebilirsiniz, bir daha aşık olabilirsiniz, belki yeni bir müzik aleti çalmayı öğrenirsiniz, fotoğraf çekmek gibi bir alışkanlık edinirsiniz. Hayatınızda yepyeni sayfalar açmanın ve kendi içinizde yeni alter egolar keşfetmenizin o kadar çok yolu var ki. Ama bunu gerçekten şevkle yapmazsanız, hani hiçbir zaman hiç kimse size gelip gel bakalım seni bir kursa yazdıralım ve senin içerisindeki yepyeni bir yönü keşfedelim falan demeyecek. Sizin yetişkin bir insan olarak kendi kendinize bunları karar veriyor olmanız ve bunu istiyor olmanız lazım. O yüzden belki de siz bunu yapma cesaretini kendi içinizde bulamıyorsunuz. Belki bir şeylerden utanıyorsunuz, korkuyorsunuz. O yüzden ben bu görevi sizin için üstleneceğim bu podcast'le birlikte, bu bölümde. Ve benden size görev, Lütfen bundan sonra ilk dışarı çıktığınızda ezbere bildiğiniz o restorana gitmeyin. Yeni bir mekan deneyin. Ve kendinize yakın zaman içerisinde lütfen böyle merhaba dediğiniz bir insanla biraz yakınlaşmayı, ama tabii ki sevdiğiniz, hoşunuza giden biri olsun, muhabbeti derinleştirmeyi deneyin ve hayatınıza yeni bir arkadaş katmayı deneyin. Ve lütfen gittiğiniz yerlere tekrar tekrar gitmek yerine bir dahaki uçak bileti alışınızda yepyeni bir yere gidin. Ve hatta mümkünse bir uçak biletini kendinize ölmeden önce hiç görmediğiniz ve çok istediğiniz bir şehre almayı hedef koyun. Ve bence muhakkak her akşam aynı yemeği yiyorsanız sofraya yeni bir tabak ekleyin. Ben geçenlerde gittiğim bir tane beach'te yepyeni bir kurcacık tarifi öğrendim. Ve ondan sonra dedim ki ben bunu kendi kendime de yaparım evde. Çünkü görünüşünden anladım içinde ne olduğunu. Salatalıkların böyle ortasını oyup çıkarıyorlar. Sulandırmasın diye cacığı. Çünkü orası böyle çekirdekli ve cıvık kısmı. Ondan sonra üstüne de ince file badem koyuyorlar, kavrulmuş. Geldim aynısını bu yerkenli de yaptım bu teknede. Ve o kadar güzel oldu ki hep birlikte afiyetle yedik. Ve tabii ki yepyeni bir karakter olmak için yepyeni kıyafetler deneyin. Ben bu tatile çıkarken yanımda yepyeni, bambaşka hiç giymediğim şeylerle geldim ve saçlarımı bir anda iki yandan örmeye başladım. Yepyeni böyle boncuktan kolyeler takmaya başladım. Eskiden hiç yapmazdım. Ve böyle yeni giydiğim kıyafetlerin etkisiyle kendimi başka bir karakter gibi hissettim. Hatta ismi Moana mıydı neydi? Herkes onu yazmış bana Instagram'dan. Bir tane çizgi film karakteriymiş. Herkes ona benzetmiş. İsmini hatırlayıp bulacağım, sonra Instagram'dan paylaşırım. Ve o kadar hoşuma gitti ki, insanın görüntüsü değiştikçe, kıyafetleri giydikçe değiştikçe, böyle hani nasıl ki bir oyuncu her film için yeni bir karaktere girer ve artık böyle hani bambaşka bir hikaye ait hisseder kendisini. Ben de böyle kıyafetlerim ve tarzım değiştikçe, o kışınki sarışın fön çektiren kadından bu esmer ve saçının böyle kendi örüp hani dandik lastik tokayla bağlayan kadına dönüştükçe, çok daha böyle doğanın içine karışmaya müsait olduğumu, böyle bir karaktere dönüştüğümü, bunun içinde çok daha rahat hissettiğimi böyle fark etmeye başlıyorum. O yüzden siz de böyle yepyeni kıyafetlerle yepyeni bir karakteri içine girmeyi deneyimlemek isterseniz eğer, size birkutukombin.com'a girmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bir kutu kombine girdiğinizde bir stil testi var. İşte bedeninizi, işte ölçülerinizi, kilonuzu vesairenizi zaten giriyorsunuz. Ama bir de ben şöyle bir tarzdan hoşlanırım. Hani şöyle kıyafetleri severim. Atıyorum yelek hiç giymem ama pantolona bayılırım gibi soruları cevapladıktan sonra size uygun bir stil belirliyorlar. Ve bu stile göre bir stilist ekibi sadece size özel bir kombin hazırlıyor. Hepsini bir kutuya koyuyor ve adresinize kargoluyor. Ve bütün bu hizmetin bedeli sadece 75 lira. Yani 75 liraya bugün bir kahve parası çoğu yerde bir stilist ekibi sizin için böyle tam size uygun bir tarzda baştan aşağı böyle aksesuarına, işte cartına curtuna kadar kıyafetin her şeyi koyuyor ve kutunun içinden açıp sizin normalde, yani bütün kıyafetlerimize kendimiz karar veriyoruz. Eminim gittiğinizde elleriniz hep aynı şeylere uzanıyordur. Benim hep çünkü öyle. Mesela o kadar çok blazer'ım var ki arkadaşım Aysu bana dedi ki Deniz bir tane daha blazer almanı yasaklıyorum. Onu da kendimi rahat hissettiğim için gidip aynı tonun 50 tane farklı tonundan aynı rengin almışım. O yüzden bir kutu kombin size sizin normalde almayacağınız ama alsanız belki çok çok güzel olacak, size kendinizi çok iyi hissettirecek, bambaşka bir ürününüzü ortaya çıkaracak parçaları bir araya getirip böyle bir kombin yolluyor. O yüzden siz de içinden çıkan kutunun parçalardan beğendiğiniz olursa satın alıyorsunuz. Beğenmediklerinizi de tekrar geri yolluyorsunuz. Ücretsiz olarak iade ediyorsunuz. 75 liraya bence bu devirde bir deneyim yaşamak için, yani daha uyguna ne yaşayabilirsiniz bilmiyorum. Metrobüse binebilirsiniz falan galiba 15 lira İstanbul'da. O yüzden çok iyi olduğunu düşünüyorum ve çok kalpten bir şekilde tavsiye ediyorum. Açıklamalara da bir kutu kombinin linkini bırakacağım. Yani diyeceğim o ki, en basitinden kıyafetleriniz, sofraya koyduğunuz bir öğün yemeğiniz olarak başlayın. Ve lütfen hayatı yaşamanın bambaşka yolları, bambaşka biçimleri olduğunu bu gece yatmadan önce kendinize hatırlatın. Ve yarın sabah uyandığınızda lütfen o gün yepyeni, daha önce hiç yapmadığınız bir şey yapın. Yani bir yerde okumuştum, şey diyor, yani en basitinden diş fırçanızı sağ eliniz yerine sol elinizi kullanarak fırçalamaya çalışırsanız bile beyninizde yepyeni bir yerleri uyarırsınız. Ve hep beni bir yerlere uyardığınızda beyniniz aa diyor, ezbere bildiğim yoldan çıktım. Ve o yüzden nasıl ki bir çocuk hani dünyaya ilk kez geldiği için yepyeni bir hevesle yaşıyorsa hayatı, hani hayatında hiç araba görmemiş bir arabayı gördüğünde çığlık atıyor hevesle. Yağmuru ilk kez görüyor çocuk, bize çok olağan gelen onu yağmuru hani dünyanın en manyakça şeyiymiş gibi karşılıyor. O yüzden beyninize yeni bir şey öğrettiğinizde bir çocuğun anne rahminden yeni çıkmış bir çocuk gibi yepyeni taptaze geliyor size hayat. O yüzden hani yaşlanmanın bence en kötü yanı artık her şeyi ezbere biliyor olmanız ve çok sıkılmış olmanız ve o yüzden ölümü beklemeye başlamanız. Yıllar ilerliyor olabilir ama siz beyninizi yeni deneyimlerle hep taze tutarsanız inanıyorum ki aynı hevesle bir çocuk gibi yaşamaya devam edersiniz bu hayatı. Ben şu an bu kamerada bu ses kaydını yaparken çok ümit duyuyorum hayata karşı. Kendime söz verdim. Kendimin annesiyim, babasıyım ben ve kendime çok güzel yaşatacağım önümdeki günleri. İzin vermeyeceğim böyle sıkıcılaşmasına ve karanlığa hapsolmama. Sizin de lütfen çok kalpten rica ediyorum bunu. Eğer azıcık hatırım varsa sizin üzerinizde yarından itibaren kırmayın beni ve yeni şeyler denemeye başlayın diyorum. Ve sizi kalbinizin en çocuk yerinden öpüyorum. Bunları söylerken de utanmıyorum. Çünkü biliyorum ki aramızda çok kuvvetli bir sevgi bağı var ve siz de bunu hissediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yazdığınız bütün DM'leri, bütün mektupları, bütün mailleri okuyorum. O yüzden sizi şimdi yanaklarınızdan öpüyorum. Ve şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Bugün yudum yudum içtim seni, hatıralardan bir kadeh. Dilimde hiç eskimeyen bir şarkı gibi söyledim söyledim seni. Dönüyorum plaklar gibi sarhoş. Bıraksam kendimi, kumlara uzatsam gölgeni, havada umut ruhum firar, güneşte kurutsam kalbimi. Denize bıraksam kendimi, kumlara uzatsam gölgeni, havada umut ruhum firar, güneşte kurutsam seni. Hatıralardan bir yokuş, İçimde hiç eskimeyen bir resim gibi çok özledim özledim seni.